Ayrım 9, Dersim Dile Geldi, Celal Yıldız, sayfa 83. Köyde kalanlar günlerce çözümsüzlük içinde ezilmiş, sızlanıp durmuşlar. Bu kara haberi duyan dağdaki ahbaplarımız bir gün köye inerse, kivra, kivra derse, siz karıları, kızları, kendi bacılarınızı, yani namusunuzu nasıl askerlere teslim ettiniz derse, biz nasıl cevap veririz? Biz dağdakilerin yüzüne nasıl bakarız diye düşünmüşler. O gün o köydekiler her evden sanki bir ölü çıkmış gibi tüm insanlar kedere boğulmuşlar. Köyden zorla alınan tutuklular, etrafı silahlı süngülü, boz elbiselerle sarılı olan küçük Hece'nin akrabaları, tanışları, yarım saat kadar yürümüşler, daha doğrusu zorla yürütülmüşler. Hece de bu kafilenin içindeymiş. Etraftan yasak bölgedeki köylerden öbek öbek yoksul köylüler, kafile kafile zavallı kadınlar, dünyadan olup bitenden habersiz masum çocuklar, sebiller toplatılıp getirilmişler. Köylerinden, evlerinden, dağlardan akın akın getirilen insanlar bir sel gibi dalga dalga yüksek yamaçlardan düzlük bir yaylaya doğru akıyormuş. Kızgın güneşin altında saatlerce aç susuz yürütülen insanların açlıktan gözleri çukurlaşmış, derileri kırış kırış olmuş, avurtları fırlamış. Üstü başı toz içinde ve giysileri lime limeymiş. Bazılarının ayaklarında pabuç, çarık yokmuş, ayak etleri parçalanmış. Ayaklar kızgın taşlara, sıcaktan kavrulan tozlu toprağa kan izleri bırakarak ilerliyormuş. İnsanlar kamçılı süvarilerle sürüler gibi yönlendiriliyormuş. İnsan oduruna saygı kalmamış, insanlar aşağılanmış, horlanmış, insanlara bir köpek kadar değer verilmiyormuş. Getirilen her kafilenin etrafı Abdal Musa'nın kötü yürekli cinleriyle sarılıymış. Uzun bir zaman yürüdükten sonra boz elbiseliler de yorulmuş, insanlar kızgın güneşin altında kan ter içinde kalmışlar. Bir ormanlık alanın ortasında bulunan çıplak bir yamaçta ve pınar bulunan bir yerde uzun bir düdük çalınmış, mola verildiği duyurulmuş. Yürekleri kötülük düşünemeyecek yaşta olan küçük çocuklar yorgun ve bitkin düşmüşler. Eski güzel günlerde çocuklar kuşları, hayvanları taklit ederken hem yüzleri gülermiş hem de annelerini güldürürmüş. Annelerini üzgün gören bazı çocuklar ormanda öten kuşları, keklikleri taklit etmiş. Annelerinin yüzlerinde gülümseme görmek istemişler. Eskiden taklitlere gülen anneler tam tersine şimdi taklitlere bile kızınca çocukların gözleri donuklaşmış. Annelerin hüzünlü gözlerine bakan çocuklar ve bebeler üzülmüş. Bebeler iç çekmeye, hıçkırmaya başlamışlar. Mola esnasında kara yağız, kara gözlü, kara kaşlı çingeneye benzeyen, kalbi temiz ve saf askerin biri, küçük Hece'nin annesine eliyle boğazını keser gibi yaparak, "Sizi kesecekler, ormana kaçın. Fırsat bulunca küçük çocukları ormanın içine kaçırdın," demiş. Bunun farkına varan bir subay hemen o iyi yürekli askeri alıp götürmüş ve o asker bir daha görünmemiş. Askerin akıbetini soramamışlar. Bir müddet sonra hareket borusu çalınmış, mola bitti denilmiş. Takati tükenmiş, kurbanlık koyunlar gibi yine insanlar yorgun argın yürütmeye başlamışlar. İçlerinde erkekler çok azmış, erkekler dağlara kaçmış. Çoğunluğu yüzleri kırış kırış olan yaşlı dedeler, neneler, analar veya küçük yavrucaklarmış, körpe bebelermiş. Kızgın yaz güneşinin altında yürümüşler, yürümüşler, yürümüşler. Küçük bebeleri analarının kucaklarındaymış ama 3-4 yaşındaki çocuklar yaya yürümek zorundalarmış. Çocukların gözlerinde fer, dizlerinde takat kalmamış ve susuzluktan dudakları çatlamış. Sanki Dersim Kerbela çölüne dönmüş, tertemiz Munzur suyu, harçlık kolu 20 metre ileride yürüyüş koluna paralel olarak şarıl şarıl akıyormuş. Ama çocuklara, insanlara kafileden ayrılmak, bir yudum su içmek yasakmış. Selvi 38 Dersim'inde yaşadığı olayları kendi ruhunun derinliklerini işlemiş gibi el kol hareketleriyle anlatıyordu. O anda çok dalgın olduğundan kolu kendi çay bardağına çarptı, masadan yere düşen bardak kırıldı. Bardağın kırılmasını ev sahibi Betül Hayr'a yorumladı ve sessizlikten yararlanarak ortalığa konuştu. "Irmağın suyu akarken insanların, çocukların susuz bırakılmasına ben inanamam," dedi. Biraz saf olan Konyalı Fatma, "Gı anam, bu bir masal değil mi?" diye sordu. "Sevgili arkadaşlarım, beni sabırla bir müddet dinlerlerse daha beter şeylerin olduğuna da inanacaklar," diye iğneleyici bir cümleyle konuşmasına devam etti Selvi. Dağlardan, köylerden toplanan insanlar akşam güneşi dağların doruklarına yaklaşırken Munzur yani Harçik suyunun kenarında yeşil çimenlerle kaplı bir düzlüğe getirilmiş. Subayların emriyle jandarmalar erkek ve kadınları birbirinden ayırmışlar. Küçük Ece bu yeri tanıyormuş çünkü daha bir hafta önce bu düzlüğe yakın bir köyde oturan amcasında 4 gün misafir kalmış. O köyün çocuklarıyla bu çayırda minik kuzuları, oğlakları otarmışlar. Kelebek kovalamış, saklambaç oynamışlar. Amcasının küçük kızına deste deste çiçek toplamışlar. Derin vadideki bu düz çayırın kuzeyinde Munzur suyu gürleyerek akıyormuş. Güneyinde kayalık sarp dağlar ve ormanlar varmış. Yeşil çimenlerle örtülü düzlük ırmağın kenarında kuzeye ve batıya doğru uzayıp gidiyormuş. Düzlüğün orta yerinde kayalık bir tepecik varmış. Bu tepeciğin batısında kadınlar çocuklar o kadar çokmuş ki Küçük Ece hayatında hiç bu kadar çok çocuğu bir arada görmemiş. İğne atsan yere düşmezmiş. Tepeciğin diğer tarafında erkekler ve delikanlılar varmış. Bu zavallı esirlerin dört yanı Abdal Musa'nın boz elbiseli ve silahlı cinleri tarafından sarılmış. Tüm namlular insanlara çevrilmiş şekilde bekliyorlarmış. Daha bir hafta önce çocukların gülerek koşuştukları bu cennet gibi yer şimdi mahşer gününe cehennem azabına dönmüş. Bütün çocuklar gibi Hece'nin de hem korkudan hem de yorgunluktan ve susuzluktan dili damağı kurumuş, dudakları çatlamış, içi yanıyormuş. Su isterim diye ağlamaya başlamış. Nenesine su, su diye yalvarmış. Zavallı nene ne yapsın? Dört taraf silahlarla sarılıymış ve yerlerinden ayrılmaya izin yokmuş. Büyükleri ölüm korkusu sarmış, bebeler bütün kötülüklerden habersizmiş. Damakları kuruyan çocuklar ise su derdindeymiş. 20 metre ileride Munzur yani Harçik nehrinin pırıl pırıl tertemiz berrak suyu süzülerek akıp gidiyormuş. Ama ırmak ile kendi aralarında Abdal Musa'nın süngülü silahlı cinleri varmış. Çocuklar önceleri her gün ayaklarını batırıp oynaştığı bu nehirden bir yudum su içemiyormuş. Zavallı insanlar bir boşluğa yuvarlanmış, endişe içindelermiş. Halsizlikten, açlıktan yüzler zararmış. Son yıllarda üst üste gelen felaketler, savaşlar, insanları kuşkulu ve ürkek yapmış, aşağılanmış, horlanmış, gururları kırılmış insanlar, yani kamptaki tutsaklar her hareketten ürperiyormuş. Uçan kuştan, havlayan köpekten, dört nala giden attan, gelen her haberden, omuzdan indirilen tüfekten ürker olmuşlar. Bir mucize bekler olmuşlar. Daha önce mola verilen yerde iyi kalpli bir çingene askerin sizi öldürecekler haberi tutsaklar arasında kulaktan kulağa fısıltılarla yayılmış. Makırk yani bizi öldürecekler cümlesi beyinlere bir bıçak gibi saplanmış. Bazıları bu gaddarlığı yapabilirler diyormuş. Bazıları böyle bir vahşeti değil yapmak düşünmek bile utanç vericidir diyormuş. Beyaz sakallı, saf itikatlı bir pir de bu suçsuz kadınları, masum çocukları, zavallı yaşları, eli kolu bağlı silahsız sivil halkı topluca öldürmek hiçbir töre ve geleneğe sığmaz. Savaş halinde de bu yasaktır, günahtır. Kutsal kitaplarda, İncil'de de, Kur'an'da da bu yasaklanmıştır. Dünyanın en büyük günahıdır. Kerbela'da bile yaşlılar, kadınlar ve savaşamayacak kadar hasta olan Zeynel Abidin katledilmemiştir. Osmanlı'nın torunları bu kadar küçülemezler. Mevran'dan daha gaddar olamazlar. Gelenekleri, töreleri, dini kuralları çiğneyemezler. Paşaların da çocukları var, körpe bebelere acırlar. Ankara'daki büyük paşalar buna müsaade etmezler diye konuşuyor, insanların korkularını azaltmak istiyormuş. Mantıksal düşünen beynin sol parçasında bu kötülük yapılamaz görüşü hakimmiş. Yaşam ya da ölüm. Tüm tutsaklar yaşamı ve ölümü düşünür olmuş. Ölüm korkusu bir kabus gibi, bir kara bulut gibi esirlerin üstüne çökmüş. Vahşet Dersim'in yakasına yapışmış, ölüm Dersim'de kol geziyormuş. Dağların özgür insanları, kırların özgür çocukları ölüm çemberine hapsedilmiş. O anda insanlar üzüntüden dolayı açlığı, ekmek ve suyu unutur olmuşlar. İnsan ölüme yaklaşırken dünya insanın gözüne cennetten daha güzel gözükürmüş. Korkuların, duyguların, rüyaların merkezi olan beynin sağ parçası panik halindeymiş. İnsanlar vücuda giren kurşunların, yanan bedenlerin, ateşte kavrulan hücrelerin, kül olacak kemiklerin yanarken verdiği acıları düşünürmüş. Analar kucağındaki bebelerin gövdesine saplanacak kurşunların acısını düşündükçe kalplerinin içine sanki kızgın bir hançer saplanırmış, yüreklerinin içi dağılanırmış. Analar kendi canlarını unutup delikanlıların, gencecik kızların, gelinlerin, yavruların, domdom kurşunlarına hedef olacak taze ve körpe canlarını düşünürmüş. Bu dayanılmaz acıları düşünenlerden bazıları içten içe sessizce ağıt yakmaya başlamışlar. Küçük Ece yüzlerdeki hüznün, gözlerdeki korkuların, etrafta kol gezen ölümün farkına varacak yaştaymış. Biraz da korkunun yarattığı panikten dolayı yine "Su isterim, su isterim" diye ağlamaya başlamış. Küçük torununun bu haline dayanamayan nenesi ölümü göze alarak yanlarından geçen bir rütbeliye su için ağlayan torununu göstermiş. Beli bükük yaşlı neneye bakmış, subay bir ağlayan çocuğa, bir de yanda yükselen dağa bakmış. Aylardır özlemini çektiği kendi küçük kızını hatırlamış, çocuğun su içmesine müsaade etmiş. Halk subayın bu iyi hareketini hayra yorumlamış. Öldürmek isteselerdi bu kıza su vermezlerdi diye düşünenler olmuş. Subayın bu iyi hareketi bir kurtuluş umudunun, bir kurtuluş ışığının belirtisi kabul edilmiş. Bir jandarmanın denetiminde küçük Hece'yi alıp ırmağın kenarına gitmiş nenesi. Avucuyla su içirmiş ve geri dönmüşler. Tam yerlerine oturmak üzereyken tepenin arkasında bulunan elleri bağlı erkeklerin bulunduğu yerde silahlar, makineler gürlemiş. Gürültü o kadar yakın, o kadar şiddetliymiş ki insanların kulakları patlayacak gibi olmuş. Silah seslerini duyan esir insanlarda yaşama dair bir umut, bir hayal kalmamış. Birkaç saniye sonra küçük Ece'nin bulunduğu kadınlar ve çocuklardan oluşan grubu da mitralyözlerle taramaya başlamışlar. O bölümde de kızıl kıyamet kopmuş. Kurşunlar canlarına saplanırken yaşama umudu taşıyan tüm tutsaklar yanıldıklarını anlamışlar. Yüreğinde kötülük taşımayan bebeler oyuncaklara bakar gibi silahlara, süngülere gülerek bakmışlar. Gülüşler süngülerin ucunda dona kalmış. Silahların gürlediği ilk anda yavrusunu koruyan her ana gibi küçük Hece'nin anası da kızının üstüne kapanmış. Hece'yi kurşunlardan korumak istemiş. Alanda fışkıran kanları gören Hece'nin annesi çıldıran bir insan gibi bağırmış. "Alçaklar! Kafirler!" Kurşunlar annenin vücuduna da saplanmış. Annenin parçalanan gövdesi kucağında sakladığı küçük Hece'yi az da olsa korumuş. Annesinin kanları Hece'nin elbiselerini kızıla boyamış. Sol bacağına ve sırtına kurşun değen Hece ölü gibi sessiz yatmış. O anda nenesinin parçalanan beyni tam gözlerinin önüne düşmüş. Her gözünü açtığında parçalanan kanlı kafayı, dağılan beyni görüyormuş. Dayanılmaz can ve yürek acılarından dolayı Hece o an baygın düşmüş. Bir ara tekrar uyanmış ama silahların etrafta dolandığının farkına varmış. Ölü gibi yerde kalmış. Birkaç saat sonra ölü tarlası kontrol edilmiş, sağ kalan yaralılar tekrar süngülenmiş. Kontrolcü jandarma kanlar içinde ölü gibi yatan küçük Ece'nin kafasının yanından geçmiş. Güneş batmak üzereyken Abdal Musa'nın kötülük yapan askerleri ölü tarlasını ikinci defa kontrol etmişler. Kanlı ölü cesetlerini sürükleyip Munzur suyuna atmaya başlamışlar. Hece'yi de ölülerle birlikte sürükleyip çaya atmışlar. Hece dayanılmaz acılara karşı dişlerini sıkmış, dudağını ısırmış, ölü gibi davranmış. Yaralarından akanlar akan Hece, Munzur nehrinin yüzeyine yapışık duran bir ağacın dalına takılıp kalmış. Ölü cesetler Abdal Musa'nın askerlerini korkutmuş. Boz elbiseliler korku içinde cesetleri ırmağa atmaya devam ediyormuş. O anda yeni bir emir gelmiş. Ölüler suya atılmayacak. Bu cesetler ova köylerine sürüklenirse salgın hastalık çıkar. Yarın sabah gaz getirip üzerlerine döküp yakmak daha uygun bir yöntemdir denilmiş. Buz gibi soğuk Munzur nehrinin suları içinde ölü gibi davranan yaralılardan bazıları tüm konuşmaları duyuyormuş. Daha önce suya atılan cesetlerin bazıları Hece'nin takılıp kaldığı veya gizlice tutunduğu ağacın su yüzüne yapışık dallarına takılıp Hece'nin yanına yığılmışlar. En ağır acılara rağmen bu cesetler arasında hiç kımıldamadan durmuş küçük Hece. Her gözünü açtığında suyun üstünde ve düz çayırlıkta cesetler, parçalanmış bacaklar, bağırsakları deşilmiş insanlar görmüş. Cesetlerin sürekli suya akan kanları, munzur yani harçık suyunu kızıla boyamış, düzlük alan cesetlerden oluk gibi fışkıran kanlar nedeniyle kıpkızılmış. Havayı ise patlatılan silahların barut kokusu ve dumanı sarmış. Batmak üzere olan güneşin kırmızı ışınları dumanlarda yansıyınca havada da kirli bir kızıllık oluşmuş. Havada kirli kızıllık, yerde kan kızıllığı varmış. Yer ve gök kıpkızılmış. Birkaç dakika önce yaşayan bu zavallı insanlar, masum çocuklar, bu dağların güzel çiçekleri, bu gürültünün, bu kızıllığın, bu sisin, bu toz dumanının içinde yok olup gitmişler. İnsanlık şiddete yenik düşmüş, ırkçı duygular üstün gelmiş, ırkçı barbarların beyinleriyle kulakları arasında ilişki kalmamış. Robot gibi davranan gaddarların vicdanları hiç sızlamamış. Tarihteki Neron vahşetini belki duymuşsunuzdur. Roma'yı Hazreti İsa'nın yandaşlarına teslim etmek istemeyen barbar Neron, sanat eserleriyle dolu olan güzelim şehri yakmış yıkmış. Tüm sokakları ateşe vermiş ve sonra bir tepenin karşısına geçip yanan şehri seyretmiş derler. Acaba barbar Neron çocukları da öldürecek kadar adileşmiş midir diye düşünüyorum. Ama barbar Neron Roma şehrinin ismini değiştirmeyi düşünememiş. 38'de birçok Dersim köyü zümrüt yeşil ormanlarıyla birlikte yakıldı, yıkıldı, insanları kurşunlandı ve Dersim'in ismi bile değiştirildi. Amaçları kökümüzü kazımak, tarihimizi ve belleğimizi silmek, geçmişimizi, geleceğimizi yok etmekti. Biz yine küçük Hece'ye dönelim. Masum çocuk bu katliam alanının, bu sisli dumanlı kızıllığın içinde kurşun yaraları ve yürek sızısıyla birlikte yapayalnız kalmış. Birkaç saat sonra gökte görünen kırmızı ay dede bu kızın en iyi ve tek yoldaşıymış. Acı olayları anlatan Selvi'nin boğazı düğümlendi. Birkaç kez arka arkaya öksürdü, bir yudum çay aldı, rahatladı ve devam etti. Bir kitapta aynen şöyle yazıyordu. Binbaşı Hayri buna benzer bir katliamı, yani Dersimlilerin mitralyöz ateşine tutulmalarını dürbün ile seyrederken, annelerinin kucaklarında bulunan zavallı yavrulara kurşun isabettiği zaman, kurşun acısından dolayı hoplayan yavrulardan birini kendi öz çocuğuna benzetmiş ve bu acı manzara subayın dimağını, yani aklını o kadar tahriş etmiş ki, bedbaht anı olarak bayılıp yere düşmüş. Bu hadise üzerine hastalanan ve dililik alameti gösteren bu binbaşı cephe gerisine aldırılmış. Yine aynı dönemde bu gaddarlığa karşı olduğunu en samimi arkadaşları arasında konuşan Teğmen Kemal de cephe gerisine, El Aziz'e sürülmüş. Ankaralı Betül önce hafif hafif öksürüp söze karışmak istediğini belirtti. O nerede eşkıyalık yapmasaydı, ağalık yapmasaydı diyecek gibi oldu. Annelik duygularının kabarmasıyla kalbinin içinden gelen bir ses bu iki cümlenin dışarı çıkmasını engelledi. Vicdanının sesi bu sivillere, bu çocuklara karşı yapılan vahşetle söylemek isteği cümleler arasında uygunluk olmadığını hatırlattı. Çünkü savaş ve işgal anlarında da sivillere, kadınlara, çocuklara işkence yapılamazdı. Toplu kurşuna dizilmeler esir düşen askerler için bile yasaktı. Betül Almanya'da Türklerin evlerini yakanlara karşı, yani katil dazlaklara, ırkçılara karşı yapılan mitinglerdeki söylevlerde evrensel insan hakları üzerine çok konuşmalar dinlemişti. İnsan haklarına ait kısa evrensel bildirgeyi de okumuştu. Bütün bunlar bir saniyede kafasında canlandı. Karşısında hüzne boğulan, gözlerinden yaşlar akan, uzun yıllar arkadaşlıkları olan, şu anda yaralı bir dişi aslına benzeyen Selvi'nin üstüne varamadı. Haksızlıkta ısrar edemedi, mantıklı davrandı. Çok zor duyulacak hafif bir sesle, ''Selvi, bu bir masal değil.'' dedi. ''Sen yazar Kemal Bülbaşar'dan bahsediyorsun. Böyle bir vahşet olamaz. Mustafa Kemal buna müsaade edemez. Belki de Atatürk o aylarda hasta olduğu için bu olaylardan haberi yoktu.'' dedi. Dağlanmış bir yürek ve acı dolu gözlerle 25 yıllık samimi arkadaşı Betül'e üzgün üzgün bakan Selvi, acılı içten bir sesle, ''Evet, bu bir masal değil, yaşanmış bir gerçek. Bu Dersimli bir zavallı kızın gerçeği. Bahsedilen iyi subay senin de tahmin ettiğin gibi Teğmen ve yazar Kemal Bilbaşar'dır. Bu yazar bu vahşete karşı düşüncelerini bir romanında satır aralarına yerleştirmiş. Ben sadece bu Teğmen'in iyi niyetli biri olduğunu belirtmek istedim. Aklını oynatan Binbaşı Hayri de Dersim'i anlatan bazı belgelerde yazılıdır. Anlatılan tüm bölümler gibi bu son anlattıklarım da masal değil. Acı gerçeklerdir. 25 yıldır beni tanıdıysan, benim kuş incitmez biri olduğumu biliyorsan, benim dürüstlüğüme güveniyorsan, bu olaylar tümüyle yaşanmıştır. Dersim dağlarında. 1938 yılında yaşanmış yüzlerce gerçekten sadece bir küçük kızın hayatıydı bu anlattıklarım. Değişik bölgelerden Hece gibi onlarca küçük kızın hikayesi var. Topluca kurşunlanan insanların altında kalıp Hece gibi kurtulan onlarca canlı şahit var. Fakat çocuk ve kadınların kurşunlanmasından Atatürk'ün bizzat haberi var mı, yok mu? Atatürk 38'in Ağustos ayında ağır hasta mı? Ben bunu bilemem. Ama Abdullah Paşa'ya kırma sürme yetkisi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde oy birliğiyle verilmiş. Katliamları gizlemek için çatışmaların en yoğun olduğu döneme ait daire şeklinde bir metal madalyon bastırılmış. Bu madalyonun bir yüzünde çember şeklinde Tunceli 3. Ordu manevrası hatırası ve çember yazının orta yerinde Kemal Atatürk imzası ile 26-8-1938 tarihini yazmışlar. Bu madalyonun tarihinden 2 ay sonra 10 Kasım'da ölen Atatürk, Ağustos ayında ağır hasta mıymış, kötüye mi kullanılmış? Tüm bunlar tarihçilerin görevidir ve ince ince araştırmalıdır. Suçsuz sivil insanları en çok öldürenlere üstün başarı ödülü olarak veriliyormuş bu madalyon. Ayrıca Ankara'daki meclisin tutanaklarına göre 1936 yılının son ayında Tunceli Kanunu çıkarılmış ve Kor General Abdullah Paşa'ya vali, savcı, hakim yetkileri TBMM'de oy birliğiyle verilip Dersim'e atanmıştır. Yani devletin yasama, yürütme ve yargı yetkisi, meclisin yetkisi bir askeri paşaya verilmiştir. O zamanlar Atatürk'ten habersiz yaprak kımıldayamazdı. Acaba dünyada bu meclisin kararına benzer başka bir örnek var mıdır? Ben yine esas konuya döneyim. Belki Dersimlilerin yaşadığı bu acı olayları sizler hiç duymadınız ve bilmiyorsunuz. Ama bu acı olaylar için halk türküleri de yakılmış. Halklar ezgilerini en saf yürekle söyler. Halkın ezgilerinde, türkülerinde yalan ve hile bulunmaz. Halk ozanı Heki'nin söylediği bir Dersim türküsünde "Kırk yerdana kırmancıya, emir amo Ankara detestik imza biyo." Kırmancıların kırımıdır. Emir gelmiş Ankara'dan, tasdik ve imza edilmiş. Başka bir halk türküsünde ise "Celal Bayar buyurmuş kuruldu makineli, zalim önden taradı bizi, mermiler delip geçti vücudumuzu" diye bu tarihi olay halkın dilinde ağıtlara, ezgilere dönüşmüş. Bu acı gerçekleri bilmediğiniz için sadece sizler hatalı değilsiniz. Hatanın bir kısmı da bu olayları yazmayan, açıklamayan, yıllardır kendi içlerinde bir sır gibi saklayan biz Dersimlilerdedir. Ben bunları kin ve intikam duyguları kabarsın diye anlatmıyorum. Fakat üzerinden yarım asırdan fazla bir zaman geçen acı olayları gizlemeye gerek yok. Bu kötü olaylardan ders çıkarılması ve bundan böyle kötülüklerin yeryüzünden kalkması, sevgi çiçeklerinin açması için anlatıyorum dedi Selvi. Dokuzuncu ayrımın sonu. Sayfa 91.